Ayrım 3.
Her gece yeni insanları içki ve meze yapıyor, hayat hikayeleri dinleyerek kendi hayat hikayemi yaşıyordum. Bu kadar çeşit, bu küçük gitarcığa nasıl sığıyordu, nasıl bir arada olabiliyorduk bilmiyorum. Tuhaf bir klan oluşmuştu. Bizler, yani demirbaşlar, underground mekan tribüne takılıyorduk. Müzik o zamanlar İstanbul ortalamasına göre fazlasıyla ekstremdi, yani iyiydi. Meğerse Naci ve biz, Çetin, Şano, Şadiye, Sait, Turhan, Levent, Dalgıç, Erhan, Soner vesaire büyük çıkıntılık yapmışız. Arkamıza baktığımızda bira ve joint çeken, Doors dinleyen arıza ve rahatsız bir güruh bulduk. Çoğunluk gözde fakültelerde okuyordu. Bir kısmı mezun olmuş ya da atılmıştı. Kültür ve IQ normalin bayağı üstündeydi. Hepimiz görünürde iyi aile çocuklarıydık ama gerçekte bizi çıkmaza sokan bu iyi ailelerimizdi. Toplum normlarına göre uygun çocuk yetiştirmeyi reddedip bize bazı özgürlükler tanımışlardı. Biz ise bu özgürlükleri bu toplumda kullanamıyor, düşündükçe kendimizi farklı hissediyorduk. Bir kere uzaklaşmaya başlayınca da geriye dönemiyor, gittikçe dengesizleşiyorduk. Ailelerimiz konuşurken başka, uygularken başka olunca. Ben benimkilere çok şey haykırmak isterdim. Benim evliliğim anneminkilerine bir Çinli'nin Kızılderili'ye benzediği kadar benziyordu. Ben yemek yapmıyordum, Çetin işe gitmiyordu. Ben temizlik yapmıyordum, Çetin alışverişe gitmiyordu. İsteyen istediği zaman gitarcıya yalnız gider, içer, isterse eve gelmeyebilirdi. Birbirimizi kısıtladığımız tek nokta şuydu. Ben onun akı almasını istemiyordum, o benim içki içip arıza yapmamı. Annemin deyişiyle bizde tam kirli tencere yuvarlanmış, kirli kapağını bulmuştu. Bazen onun ailesinden, bazen bizimkilerden bir miktar para geliyor, bazen de çınar altına gidip kitap satıyorduk. Ben bir ara dublaj yapmaya çalıştım. Sanatçı zannedilen soytarılarımızın kıçını yalayamayınca pek sevilmedim. Bir gün işe yırtık kotumla gitmiştim. Saygıdeğer aktrislerimizden biri beni görünce önce şuh bir kahkaha attı, sonra "Ah canım, ne bu halin? Gelirken tecavüz mü ettiler?" dedi. Ben de "Evet, ilk tecavüzümdü, çok korktum" dedim ve ekledim, "Siz ilkinde ne hissetmiştiniz?" O günden sonra bana pek rol vermediler. Ben yine arada okula, tiyatro kulübüne falan gidiyordum. Çetin hiçbir şey yapmıyordu. Arıza kişiliklerimiz yüzünden periyodik olarak korkunç kavgalar yaşıyorduk. 15 Mart. Dün köprüde tuvaletten çıkınca tanık olduğum manzaraya kadar çok keyifliydim. Sonrasını hatırlamıyorum. Tekme tokat girmişim. İyi de yapmışım. Çünkü hala bir açıklama getirmiş değil. Ne var bunda diyor. Bir şey yok canım. İstersen köprüdeki bütün kızları öp. Kız gelmiş öpmüş. Ben gördüğümde Çetin hiç zorla öpülüyor gibi durmuyordu. Hatta oldukça şehvetli görünüyordu. İnanamıyorum. Ben neyim? Çetin'in evcil hayvanı mı? Yok, olmaz. Gene yanlış yere dükkan açtık. Bir an önce kendimi toplayıp ondan kopmalıyım, yoksa çıldıracağım. 12 Temmuz. Şadiye ile Şano bizdeydi. Annemin gönderdiği kutuları açtık. Senelerdir 3 kuruş maaşla alınıp kenara konulmuş ıvır zıvır bir sürü şey. Tamam, bizim gibi insanların için çok komik şeyler. Ömür boyu kullanamayacağım ıvır zıvır. Çetin tutturdu bunları satalım diye. Şadiye ile Şana da tabii tabii diyerek arka çıktılar. Ne gerek var diyordum. Annem bunları görmezse üzülür diyordum. Onlar benimle dalga geçmeye başladılar. Klasik ev kadını tribi yapıyormuşum. Ben de evet dedim. Evet, ben bunları kullanacağım. Çin porselenlerinde yemek yiyeceğim. Gümüş işlemeli bakır tasla banyo yapacağım. Var mı bir diyeceğiniz? Beni sinirlendirmek üçünün de hoşuna gitmişti. İyice üstüme gelmeye başladılar. Ve ben de film koptu. Hepsini kovdum. Gitmediler. Ben çıkacak oldum. Kapıyı kilitlediler. Ben kriz geçiriyordum. Onlar muhabbet ediyorlardı. 9. kattan yan dairenin balkonuna geçmeye kalkınca kapıyı açtılar. Gecenin 4'ünde Güneşli'den Cerrahpaşa'ya parasız pulsuz nasıl gittim bilmiyorum. Psikiyatrideki nöbetçi doktoru hatırlıyorum. Peki sana ne yapalım? Ne istiyorsun? İlaç istemiyorsun. Uyumak istemiyorsun. Ne istiyorsun? Diyordu. 6 sene sen okudun fakültede, ben mi söyleyeceğim sana ne yapacağını, deyip çıktım. G'ye nasıl döndüğümü gene hatırlamıyorum. Kafayı yediğime eminim artık. Teşekkürler Çetin. Siz benden hiç özür dilediniz mi? Onca kavgada hiç mi haklı olmadım, haklı çıkmadım? Kimsenin benden özür dilediğini hatırlamıyorum. Yapmayın ne olur, denge demiyorum. Artı sapmalar varsa illaki eksi sapmalar da vardır diyorum. Hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan yok olmaz diyorum. Su 100 derecede kaynar, ısınan hava yükselir diyorum. Yani en azından müdahale edip hayatımı yanlış yönlendirdiğiniz için özür dilemeliydiniz diyorum. Diyorum, diyorum. İşin boktan yanı, demek istediklerimi gözlerinin içine bakarak anneme, babama, kardeşime, kocama, sevgilime diyemiyorum. Sadece tek yumurta ikizimle mi ilişki kurabilirim? Ne yani? 27 Ağustos. Aman Allah'ım, bu nedir böyle? Kafam karıncalanıyor. Onu evde bir hatunla bassaydım bu kadar koymazdı. Banyoya girerken makinenin üstünde unutmuş. Önce o zırva yazılardan biri sandım. Tam odasına bırakmaya hazırlanıyordum ki tanıdık isimler gözüme çarptı. Bu bir listeydi. Tanıdığımız bütün hatunların isimlerinin olduğu bir liste. Arkadaşlarımızın ve arkadaşlarımızın sevgililerinin, şişman olan Saliha ve sakat olan Şadiye hariç bütün kızların ismi vardı. Elimde listeyle titreyerek yanına gittim. Kağıdı tanıyınca gayet sakin bir şekilde onun eşyalarını karıştırmamam gerektiğini hatırlattı. Özür dileyip unutamazdım, üstüne gittim. Bu neyin listesiydi? Bunda ne varmış? Herkes gerçekte yaparmış. O sadece kağıt üstünde yapıyormuş. Yani bu isimler benimle beraber olduğu için düzemediği hatunların isimleriymiş. Yani beni tatmin edemezken bir de başkalarını istiyormuş. Ne biçim bir sapkınlıktı bu? Yakışıklı bir erkekti Çetin. Kızlarla hiç sorunu olmamıştı. Daha doğrusu görünürde olmamıştı. Bana olan ilgisizliğini hapın etkisine bağlıyordum. Bu kadar basit değilmiş. Sanırım küçük bir ilkokul öğrencisiyken annesine ödev defterine yazdığı aşk mektupları, belki de öğretmenle randevulaşmalar onda kadınlara karşı nefret duygusuna yol açmış. Nefretini onları aşağılayarak, yapabilirse de düzerek kusuyordu. Yani onları cinsellikle cezalandırıyordu. Benimle sevişmemesinin nedeni de buydu galiba. Yani böyle mantıklı bir bahane uydurmuştum. Diğer taraftan annesinde, anneannesinde ve daha önceki ebeveynlerde psikiyatrik bir hastalık vardı. Annesi 2 senedir teşhisi tam olarak konulamamış bu hastalığın tedavisini görüyordu. Son ziyaretimizde krizlerden birine ben de tanık oldum. Saldıracak birini arıyormuş, bana saldırdı. Benden önce kendini babasını Saddam Hüseyin sanıyor. Yaşadıkları kasabayı birbirine katıyormuş. Beni görünce Bodrum'a gidelim, beni orada Menderes bekliyor diye tutturdu. Ben şimdi gidemeyiz deyince benden de nefret etti. Annesinin bu halini görünce hastalığın ırsi olduğunu, Çetin'in de hasta olabileceğini düşünmeye başladım. Çok korkuyordum. 24 saat beraberdik ama kendimi çok yalnız hissediyordum. Saatlerce odasına kapanıyor, benim odaya girmeme izin vermiyordu. Bense o kocaman yatakta kah ağlıyor, kah mastürbasyon yapıyor, şansım varsa uyuyordum. Artık gitarcıya da her gidişimiz olay oluyordu. 12 Ekim. Sebebini hatırlayamadığım bir tartışmaya girmiştik. Epeyce sarhoştum, habire ağlıyor, bütün gitarcıya Çetin'den nefret ettiğimi söylüyordum. Çetin ise hiç umursamadan içiyordu. Kalkıp köprünün demirlerine yaslandım. Masadaki yerimi Şadiye ile Nesrin doldurdu. Çetin Şadiye'den nefret ettiğini söylerdi ama o gece hayatından çok memnun, kahkahalar atıp duruyordu. Bir ara yanıma gelip bu gece Şadiye'lerde kalacağını, istersen benim de gelebileceğimi söyledi. Şadiye adını bana yasaklayan o değildi sanki. Asıl çekici olanın Nesrin olduğunu söyleyemiyor, sabah Ankara'dan gelecek olan arkadaşı karşılama hikayesini anlatıyordu. Cehenneme gitmesini söyledim. Bir ara tuvalete gittim. Çıktığımda masaları bomboştu. Sanki benim yokluğumu fırsat bilmiş, toparlanıp kaçmışlardı. Çok sinirli ve sarhoştum. Arkalarından yetişebilirim diye fırladım, kendimi yerde buldum. Çenem taşa gelmiş, parçalanmıştı. Oluk oluk akan kanı görünce iyice çıldırdım. Gidip Çetin'i bulmalı, hatta onu öldürmeliydim. Evi bilmiyordum. Suna'dan beni götürmesini istedim. Kapıyı Şadiye açtı ve Suna'ya "Onu niye getirdin?" diye bağırdı. Şadiye'yi itip içeri girdiğimde Çetin saklanmaya çalışıyordu. "Benimle gelip her şeyi bitireceksin Çetin," dedim. Nesrin lafa karışıp "O seninle gelmek istemiyor," dedi. Ona saldırmamak için kendimi zor tuttum. "Soner'i sen öldürdün, asıl sen ölmeliydin," diye bağırıp banyoya daldım. Hiçbir şey düşünemiyor, sadece ölmek istiyordum. Tişörtümün ucunu ateşleyip gözlerimi kapattım. Alevler vücudumu yalamaya başlamıştı ki Suna içeri girdi. Birkaç sağlam tokattan sonra kendime geldim. Bu arada çıkardığımız gürültü yüzünden polis kapımıza dayanmıştı. Ben üstüm başım kan ve yanık içinde karşılarına çıkıp sadece o kocamla küçük bir kavga yaptığımızı söyleyince Çetin'i kenara çekip bir şeyler söylediler. "Al karını evine git, bir daha karşımıza çıkma," dediler. O da uslu uslu emre itaat etti. Bu olay ilişkimizi iyice çıkmaza sokmuştu. Sanırım yalnızlıktan korktuğum için onu terk edemiyordum. Belki de hala seviyordum, bilemiyorum. Bildiğim tek şey bu ilişkinin artık patolojik bir hal aldığıydı. Bazen bütün suç bende diyordum. Seksi beceremediğimi, cinsel olarak çekici olmadığımı düşünüyordum. Ayrıca ben herkesin katlanabileceği bir hatun değildim. Çetin hiç sesini çıkarmadan beni toplayıp duruyordu. Bir Türk erkeği için çok sabırlıydı. Kendimi bildim bileli topluma karşı savaş veriyorum. Önce kadın olarak görülmekten nefret ediyor, çoğu erkekten daha zeki olduğumu düşünüyordum. İspat etmek için de burnumu hemen her deliğe sokuyor, erkeklerinin yaptığı her işi yapmaya çalışıyordum. En büyük çıkmazım hassaslık, duygusallıktı. Ne kadar güçlü olmaya çalışırsam çalışayım, büyük hayal kırıklıklarına uğruyordum. Birinin omzuna yaslanıp ağlamayı çok kadınca bulduğum için içimdekileri hep saklıyor, güçlü kadın oynuyordum. Alkol benim için büyük bir handikaptı. Nerede duracağımı bilmiyor, zil zurna sarhoş olunca da tam arıza oluyordum. Çetin'le yaşadığım hayal kırıklığı bana çok fazla arıza yaptırdı. Sabah hiçbir şey hatırlamıyor, yaptıklarımı anlattıklarında inanamıyordum. Hele Assos'ta çıkardığım rezaleti düşünüyorum da, Çetin dışında başka bir erkek olsaydı beni öldürürdü. Gerçi bunu büyük bir ihtimalle Çetin'den intikam almak için yapmıştım ama yine de affedilir gibi değildi. Çetin'in annesigili ziyarete gitmiştik. Gelin muhabbetinden oldukça bunalmıştım. Dönerken bir günlüğüne Assos'a uğradık. Önce her şey çok güzeldi. Sonra akşam yemeğinde sebebi belli olmayan o boktan tartışmalardan birini yaptık ve ben içmeye başladım. Gerisini hatırlamıyorum. Barda epeyce içmişiz. Çadıra dönerken sahilde ateş yakıp oturan bir grup görmüşüz. Böyle muhabbetleri hiç kaçırmaz. Gidip yanlarına oturmuşuz. Niyeyse Çetin bir araya ateş için odun bulmaya gitmiş. Döndüğünde ben yanımdaki akademili çocukla öpüşüyormuşum. Çetin sinirlenip çadıra dönmüş. Sonrasını akademili Berk'ten öğreniyorum. Kalkıp Berk'in çadırına gitmişiz. Biraz sonra da ateşin çevresindeki diğer abazalar bize de bize de diyerek çadırın çevresini sarmışlar. Berk apar topar beni sırtladığı gibi Çetin'in yanına götürmüş ve işlerinin bozulmasına sinirlenen o sapıklardan hayatının dayağını yemiş. Berk bunları anlatırken ağlıyordu. Sıra dışı evliliğimiz sıradan, daha doğrusu bizim için sıradanlaşan kavgalarla kör topal sürüyordu. Kendimizi bir cins Leyla ile Mecnun sanıyorduk. Alkolik Leyla, hapçı Mecnun bir ara az daha anne baba oluyorlardı. Sağ yumurtalığım olmadığı, seks minimumda yaşandığı, takvime dikkat edildiği, aslında o kadar çok içiyor, filmi o kadar çok koparıyordum ki takvim bayağı zor durumdaydı. Halde gene hamile kalmıştım. Tuhaf bir şekilde bebeğin ikiz olduğunu düşünüyordum, hatta emindim. İlk gebelikte yaşayamadığım annelik psikolojisini şimdi iki kat güçlü hissediyordum. Fizyolojik ayrıntıların hepsini hem ben hem Çetin heyecanla ve korkuyla yaşıyorduk. Bu süre içinde memelerim irileşmiş, bayağı da kilo almıştım. Kürtaj parasını toplayana kadar bebek veya bebekler de bayağı büyüdüler. En sonunda İstanbul'un en beceriksiz jinekoloğunu bulup o aptal jinekoloji masasında bir kez daha bacaklarımı açıp gözlerimi kapayıp dişlerimi sıktım. Her şeyin bittiğini sanmıştık ama kadın işini becerememiş ve ben 3 gün boyunca adeta doğum yapar gibi kalan parçayı rahmimden atmaya uğraşmıştım. Son kuruşumuza kadar verdiğimiz için tekrar araba tutup doktora gidemiyorduk. Hayatımın en sancılı 3 günüydü. İlk gece Çetin'le sabaha kadar bebeklerimiz için gözyaşı döktük. 3. gün ayağa kalkıp okula gittiğimde önce hocadan sert bir fırça yedim. Sonra kötü haberle bok gibi kaldım. Tekrar kürtaj dedi hoca. Ölecek bile olsaydım tekrar o masaya yatmazdım. Organizmam kendi işini kendi halletti ve ben ikinci bir bakirlik dönemine girdim. Bütün bu yaşadıklarım beni gittikçe daha dengesiz, daha boş vermiş, daha çıkıntı yapıyordu. Arada sırada içebildiğim esrar sakinleştirip neşelendirdiği için çok hoşuma gidiyordu. Alkolden uzak durmam gerektiğini biliyordum ama beceremiyordum. Ama bütün bunlar yine de normal sayılabilirmiş. Stat konserlerinin olduğu o yaza kadar ben yine de normalmişim. Nefret ettiğim o aptal toplum biraz olsun yakalayabiliyormuşum. Daha doğrusu Çetin'e olan aşkım, onu kaybetme korkum beni dizginliyormuş. Ve nihayet kaçınılmaz olan yüzlerce defa kenarından sıyırdığım kadın erkek ilişkisinin o meşhur çıkmazında yaşayınca yıllardır düğüm düğüm örmeye çalıştığım sıradan insan kaza hızla sökülmeye başladı. Gardırobumu yeniden renk renk deli gömlekleriyle doldurdum. Bunu yaparken de hayatımda hiç olmadığım kadar gayretli, istikrarlı ve hevesliydim. Zıvanadan çıktığımda söylenebilir, doğallığıma döndüğümde. Bu arada Bulgaristan'a giderken sağda diye tarif ettiğim uydu antenli nohut oda bakla sofa hikayesinden kurtulmuştuk. Annem en büyük kıyağını yapmış, bir an önce doktor olabileyim diye okula yakın 2 odalı bir ev satın almıştı. En azından kardeşim Aslı gelene kadar benim olan bu ev. Tabi yuva değil, getto olan bir ev ama en azından medeniyete yakındık artık. Çetin odasında akileri çakıp kitaplarıyla sevişmeye başlayınca o kocaman yatakta mastürbasyon yapmak yerine barları dolaşıp içmeyi öğrenmiştim. Zaten Çetin'le ortak yanımız yayına yatıp TV seyretmek, balayı kingi oynamak ve duvarlarda delik açabilecek kadar şiddetli kavgalar yapmak şeklinde acayip bir raya oturmuştu. Böyle bir evliliğin böyle bir raydan çıkması da hiç zor olmadı. Kocamın parayla, akile ve cinsellikle sorunları vardı. En son odasına kapanıp beni unuttuğu gecelerde porno dergilere takılıp mastürbasyon yaptığını öğrenince kendimi bu ilişkiden daha fazla zarar görmeden koparmam, geri çekmem gerektiğine karar verdim. Bu arada Galatasaray Köprüsü yanmış, gitarcı ve tayfası Taksim'e taşınmıştı. Yazarlar, çizerler ve müzikçilerin sayesinde popülaritesi iyice artmıştı. Mekanın underground denebilecek bir hali kalmamıştı ama alternatifsizdi. Sanırım aksakallı, nur yüzlü, ZZ Top gibi bir rocker Naci'nin rüyasına girmiş ve yürü ya eleman demişti. Naci de yürüdü. Çok iyi bir iş adamı olmakla beraber kendine pek de sıradan olmayan canavar gibi bir ortak bulunca gitarcılar çoğaldı. Anlayanına da, anlamayanına da, domestiğine de can rock, hard rock, metal servisine başladı. Bizim salaş gitarcı sosyetenin bile uğrak yeri oldu. İşte yeni gitarcının açıldığı o yaz İstanbul Ahmet San'ın sayesinde bir nevi rüya yaşadı. Ben de Ahmet San ekibinden bir Viking'de rüyamda bile göremeyeceğim fanteziler yaşadım. Danimarkalı ile gitarcıda tanıştık. Fena halde yakışıklı bir tipti. Elton John'un konserine davet etti. Okuldan bir kız arkadaşımla beraberdim. Memnuniyetle kabul ettik. Çetin evde Akçay'dan saçma sapan bir abisiyle rakı içerken biz personel kartıyla konsere girdik. Minimum İngilizce ile minimum bir flört devresinden sonra Elton John tepemizde piyano çalarken biz sahnenin altında sevişiyorduk. Bir sürü hapın üstüne bir sürü bira çakmıştım ama ne yaptığımı bilmiyordum diyemem. Biliyordum. Ayık da olsam reddedemeyeceğim kadar çekiciydi. Nihayet kocamı aldatmıştım, büyü bozulmuştu. O geceyi otelde Danimarka birası, Danimarka çikolatası ve Danimarka seksiyle geçirdim. Henning kocaman bir erkekti. Bana çok anlayışlı davranıyordu. Her şey çok güzeldi. Keşke Çetin'i anlatmak zorunda olmasaydım. Ama ne olursa olsun anlatmalıydım. Ona hiç yalan söylememiştim, yine söylemedim. Çok zor oldu ama tuhaftır, çok da rahatlamıştım. Güvercin bakışlarıyla dinledi beni. Sadece seks ihtiyacından doğduğu konusunda hemfikir olduk. Böyle bakınca olay daha basit, daha katlanılır oluyordu sanki. Ama değildi. Geri dönülmez, boktan bir duruma girmiştik. En kötüsü benim içimden kopup giden o şeydi. Sanki çok değerli bir parçamı kaybetmiştim. Belki aşka olan inancımı, belki kendimde fark ettiğim ilkellik yüzünden insanlara olan zaten eser miktardaki güvenimi. Sonuçta kaybettiğim o şeyin adını koymam gerekmiyordu. Olan olmuştu. Sonuçlarına da katlanacaktım. Katlanmam gereken sorunlar ağırlaştıkça ben daha da vurdum duymaz olmaya çalışıyordum. Esrar ve alkol ve ben artık hep birlikteydik. Tercihimi yokuş aşağı kullanmış ve vitesi de boşa almıştım. Henning'le diğer konserlerde de takıldım. Kimde ufacık bir sevgi kırıntısı hissetsem onunla gidiyordum. Çetin'in hala neden yanımda olduğunu anlamıyor, belki de beni cezalandırmasını istiyordum. O ise şaşkınlığına, içinde düştüğü boşluğa rağmen bütün iyi niyetiyle beni kaybetmemeye çalışıyordu. Kendimden beklerdim ama senin böyle bir şey yapabileceğini hiç düşünmemiştim diyordu. Halbuki ne yapıp yapmayacağımı ben bile bilmiyordum. Ben onu hala tanımadığımı, tanıyamayacağımı öğrenmiştim. O ise yanılgısını sürdürüyordu. Ağustos ayıydı. Çetin çarşamba günü dönerim deyip Akça'ya gitmişti. Aradan 4 çarşamba geçmişti. Hala hiçbir haber yoktu. Her zaman sürttüğüm sokakta onunla karşılaştım. Köprüden beri tanıyordum ama doğru dürüst hiç muhabbet etmemiştik. Çetin sordu. Terk edildim, terk edildim derken sanırım hiç dertli görünmüyordum. Gel Levent'lere gidelim, bir şeyler içeriz dedi. Bir şeylerin ne olduğunu biliyordum ve hiç reddetmemiştim. Böylece fındığın peşine takıldım. Biz bir araya gelmesi tehlikeli olan 2 kişiydik ve bir araya gelmiştik. Hollanda'da ölmek istiyorum. Liverpool'da punk yapmak, Singapur'da Japonca öğrenmek, Hindistan'da kül olmak istiyorum. Pizzanın üzerinde mantar, kapılarda zil olmak istiyorum. İstiyorum da istiyorum. İstiyorduk. En çok da kafa yapmak istiyorduk. Önceleri fındık Leventler'de kalıyordu, tabii ben de. Sonra Leventler evden kovulup bana taşındılar. Artık fındıkla yarım saatimiz ayrı geçmiyordu. Yaşadığımız her şeyi eğlenceli hale getiriyor, herkese, her şeye gülüyorduk. Bir de kara kaplı defterimiz vardı. Kafamız iyi oldukça şiirler, oyunlar, reklam senaryoları yazıyor, karikatürler çiziyorduk. Fındığın çizgisi iyiydi, benimki berbat. Bu yüzden sevdiklerimizin karikatürlerini fındık çiziyordu, sevmediklerimizinkini ben. Bir gün defterli kitap haline getirmeyi düşünüyorduk. Kitap haline getirilemeyecek kadar uçuk olduğunu şimdi fark ediyorum. Ama yine de birkaç alıntı bizi biraz olsun anlatacaktır. 18 Ekim. Seni unuttuğumuzu sanma fındık kabuğumuz. Hiç unutmadık. Ama bugünlerde onca yaşam savaşı arasında biraz boş verdik galiba. Gerçi bizim savaşımız değildi bunlar. Biz her zamanki gibi ölüm oyunlarına devam ediyoruz. Aşık oluyoruz. Başkalarının manda yüreklerine sığdıramadıklarını biz saniyeler içinde o çılgınca atan kalplerimize sığdırıyoruz. Kırmızıya boyuyoruz dünyamızı. Minik, renkli silgiler dağıtıyoruz. Ellerimizi uzatıyoruz. Kimse tutmuyor. Olsun diyoruz. Birbirimizin elini tutuyoruz. Kıskanıyorlar, kızıyorlar, yine duvarlar örmeye çalışıyorlar. Bu onların savaşı. Biz kimseyle kavga etmiyoruz. Gülmekten edemiyoruz. Bırakıyoruz tekerlekleri yuvarlansınlar. Biz mutlu olmaya devam ediyoruz. Ahıra girmeyen bir koçtum. Ot buldukça uçtum. Anayasada en büyük suçtum. Geceleri yaşamla ölüm oyunları oynamaya devam ediyorum. Kanım damarlarımda hayalimdeki çağlayanlar gibi akmakta, güzel kızların ağlayarak ilahiler okuduğu gecede yanmakta olan bir Hintli cesedi gibiyim. Bu son şiir deftere ve hayatımıza girmeye çalışan gereksizliklerden birinindi galiba. Fındık böyle yazmamı istedi. Ben arkasından yokluğunun nedeni alfa silindi, antibiyotikti diye saçmalamaya başlamıştım ki Çetin döndü. Evdeki kalabalık pek hoşuna gitmediyse de önceleri sesini çıkarmadı. Fındık, Levent, ben ve Çetin. Gayet keyifli gecelerimiz de oldu. Fakat zaman geçtikçe Fındık'la benim samimiyetimi kıskanmaya, kendini dışlanmış gibi hissetmeye başladı. Öyle ki uzun bir gecikmeden sonra regl olduğumda bebeğimi düşürmüşüm şeklindeki esprime "Fındığa düşürmüşsündür" diye cevap veriyor ve bunu söylerken hiç de espri yapıyormuş gibi görünmüyordu. Gerçi haksız sayılmazdı. Çünkü 24 saat Fındık'la beraber takılıyorduk. Yalnız ona değil, çevremizdeki herkese sanki yokmuşlar gibi davranıyorduk. Ama aslında her şeyi ve herkesi çok iyi takip ediyor, dikkatleri üzerimize çekmek için elimizden geleni yapıyor, yeterince ilgilenildiği zaman da sadece birbirimizle muhabbet edip olan biten her şeye insanları sinirlendirecek kadar gülüyorduk. En büyük keyfimiz insanları kızdırmaktı zaten. Birlikte takılmaya başlayalı çok az olmasına rağmen bütün Beyoğlu bizi rahatsız kızlar olarak tanımıştı. Hemen hemen bütün barlardan kovulmuştuk. Sadece Judas Bar'a gidebiliyorduk. Aslında oradan da kovulmak için elimizden geleni yapıyorduk ama Furkan peygamber sabrıyla bize katlanıyordu. Her akşam köpek gibi içiyor, hap, esrar ne bulursak götürüyorduk. Bazı sabahlar kafa kafaya verip barın bir köşesinde sızmış bir şekilde buluyorlardı bizi. Hiç istifimizi bozmuyor, bir şişe güzel Marmara alıp içmeye devam ediyorduk. Ogan o sıralar dışarıya servis yapan bir pizzacıda çalışıyordu. Telefon edip pizza siparişi veriyorduk. Adresimiz ya Mis Sokak oluyordu ya da Parmak Kapı Sokak. Bira fıçılarının üstüne oturup pizzalarımızın gelmesini bekliyorduk. Karnımızı doyurana kadar Judas açılmış oluyordu. Akşam kaldığımız yerden devam ediyorduk. Arada sırada para kazanacağımız tutuyordu. Birkaç kitap toparlayıp AKM'nin karşısında köşede tezgah açıyorduk. İlk satışı ya hapa yatırıyorduk ya alkole. Sonra da pek satış yapamıyorduk. Çünkü kitaplarımızın üstünde sızıp kalıyorduk. Allah'tan her akşam hem bizi hem kitaplarımızı toplayacak birilerini buluyorduk. Sevmediğimiz birileri eve gelecek olursa bin pişman oluyordu. Ya çorbasına akineton atıyorduk ya uyurken yüzüne yumurta akı sürüyorduk. Yumurta akı sürme muhabbetine bayılıyorduk. Yumurta akı cildi gerdiği için en son mimiği nasılsa insan öyle kalıyordu. Bir ara çocuk oyunu da oynuyorduk. Fındık dev oluyordu, ben palyaço. Kreşleri dolaşıp para kazanmaya çalışıyorduk. Gerçi yaptığımız işi seviyorduk. Hatta TV'ye bile çıkmıştık. Ama organizasyonu yapan şizofren patronumuz bizi biraz ciddiyetsiz bulduğu için bu macera çok kısa sürdü. Biz de gidip bir model ajansına kaydolduk. Nedense her çekimde bize ya alkolik ya da fahişe rolü veriliyordu. Habire küçük rol büyük rol yoktur. Büyük oyuncu küçük oyuncu vardır diyorduk. Setlerde kuaförler dışında bizi herkes seviyordu. Kuaför de bir şişe su alın da şu saçlarınızı yıkayın artık diye yalvarıyordu. Ancak ayılabildiğimizi, saç yıkamak için vaktimizin olmadığını anlayamıyordu. Bir arada radyo programı yapmaya karar verdik. Evde örnek bir kayıt yapıp programın adı Şişenin Dibi olacaktı. Hür FM'in kapısına dayandık. Fakat saat sabahın 4'üydü, az biraz sarhoştuk. Bir de onları hediye olarak 4 tane sabundan ayı götürdük. Ayıların isimlerine bayıldılar. Birincisinin rengi sarıydı, onun adı Sarı Şekerim'di. İkincisinin adı Kalbine Girerim, Üçüncüsünün seni mahvederim. Dördüncüsünün bana şekerini verdi.